Ağzı kapalı testi içi hava ile dolu olduğundan batmadan suyun üstünde yüzüp gider. 1000. Gönlünde dervişlik havası bulunan kimse de dünya suyunun içinde batmadan durabilir. Gerçi bu cihan bütünüyle onun mülkü ise de cihan mülkü onun gönül gözünde bir hiçten ibarettir. Artık gönül gözünü bağlayıp mühürle ki ledün ilmi havasıyla dolsun. Dipnot, ona kendi katımızdan bir ilim de öğretmiştik. Keh 65. Cehit de haktır, deva da dert de. Münkir ise cehdi inkarda cehd eder durur. Ruh arslanı av hayvanlarına yine cevap verdi. Dünyada en çok çalışanlar, lüzumunda cihat ve gaza açanlar arasında peygamberler ve veliler de vardı. Hatta bu hakkın elçileri eğer yalnız tevekkül etselerdi, imanlarının bu yolda bir zaferi olabilir miydi? Onlar hem hakka inanmayı, onun lütfuna ve mağfiretine güvenmeyi, hem de durmaksızın çalışmayı, milletleri, ümmetleri için iyi eserler meydana koyup, iyi imkanlar hazırlamayı seçtiler. Büyük yaratıcının o ulu ruhlara duyurduğu emir ve hakikat de buydu. Demek ki çalışmak ve çalışmanın sonunda maddi manevi büyük kazançlar sağlamak tevekküle aykırı ve kazaya rızasızlık değildir. Bizim için de o en büyüklerin ve en akıllıların yollarını seçmek doğrudur. Düşünmelidir ki büyük bir ruh inceliğiyle yaratılmış ve bir ruh olgunluğuna ulaşmış peygamberlerle diğer müminlerin sözleri gibi hareketleri de kendilerine uyulacak incelikte ve zarifliktedir. Tanrı Kur'an'ında ne söylüyor? Düşün. İman yolunda ziyana uğramış kimse yoktur ve olamaz. Eğer bir kimse iman ve taat yolunda bulunmakla bir nefes ziyana uğramışsa ben kafirim. Kelamındaki gerçeği bil ve gerçeğe doğru yollan. Tembelliği seçme. Kudretin bulundukça çalış ve çalışıp kudretini ziyade et. Çalış sonra gel. Uykuda ağlayan kişi uyanınca güler derler. Sen başı yarılmadığı halde onu sarıp sarmalayan adama benziyorsun ki hem çalışmaya hem ibadete gücün yettiği halde kendini özürlü, hasta, kırık ve zorda sanıp hem uğraşma, savaşma hem kendini hakka adayıp ruh terbiyesine ulaşma fırsatını ziyan ediyorsun. Bir hayal, bir rüya ve bir uyku gibi hızlı gelip geçici olan bu dünyada sana pişmek, aşk, gayret, gaza ve cihat ateşinde pişip olgunlaşmak gerekir. O en büyük padişahın huzuruna tam bir ruh olgunluğu ile çıkabilirsen, tadabileceğin en büyük saadet bu olacaktır. Dünya hevesi Allah'tan habersiz olmaktır. Güzel giyim, namuslu kazanç, kadın ve oğul sevgisi dünya değildir. Dünya seni Allah'tan uzak koyan her şeydir. Bu söylediklerim de seni Allah'tan ayıracak dereceyi bulduğu zaman dünya olur. Servet, evlat, kadın ve giyim seni haktan ve ibadetten ayırmadıkça sana zararlı olmaz. Su ve gemi misali de böyledir. Geminin yürümesi, faydalı iş görmesi için elbette suya yani denize ihtiyaç vardır. Deniz suyu geminin dışında kaldıkça ona faydalı olur, yol olur. Fakat aynı su içine dolduğu zaman gemiyi batırır. Sıkı sıkı ağzı kapanmış testi suyun üstünde yüzer. Bir kimsenin de gönlüne dünya suyu girmez ve bu gönül Allah aşkıyla dolu olursa yelken açmış gemiler gibi ummana akar. Güzel çare odur ki dünya zindanından ebedilik ve azatlık semasına yükselmek için eline kazmayı alıp geçebileceğin kadar bir delik açacaksın. Bu deliği açarken de bir taraftan kendini aşkın kanadıyla kanatlı kılıp vücudundaki beşeriyet yüklerini yani dünya safrasını yok etmeye çalışmalısın. Ancak bu takdirdedir ki ruhun Yüce Tanrı'nın ölmezlik ve ebedilik semasına yükselme ve kanatlanma imkanı bulacaktır. Dünyanın olanca servetlerine sahip Süleyman peygamber ancak mal ve mülk sevgisini kalbinden çıkardıktan sonradır ki dervişliğin lezzetini daha derinden tattı. Umumiyetle zengin gönüllü fakirlerle bir arada olmaktan hoşlanan ve onlarla birlikte yemek yiyen Süleyman'a bir gün gafilin biri demişti ki, "Niçin böyle fakirler ve miskinlerle oturur, onlarla yer içersin?" Süleyman cevap vermişti, "Çünkü ben yalnız gönülleri zengin olanları severim." İçinde yalnız hava bulunan, ağzı sıkı kapanmış testi, suyun üstünde batmadan mesafeler kat eder. Bir de içi Allah'ın aşkı havasıyla dolu. Fakat ağzı bütün nefs ve dünya azgınlıklarına sımsıkı kapalı insanı düşün. Böyle bir insan elbette dünya ummanında batmaksızın gidecek, yüce menzillere ulaşacaktır. Gönlü dervişlik havasıyla dolu olan cihan suyunun üstünde yüzer. Yani dünya muhabbetine kapılmayıp can aleminde seyir eder. Böylelerinin gözlerinde dünya malı bir iltifat mevzu değildir. Bu mala sahip olmak tabii bir hadisedir. Hatta dünya servet ve nimetlerinden faydalanmak, bu servetin artmasına ve başkaları için faydalı olmasına çalışmak, onların da zevk ve vazifesidir. Fakat onların gönül gözlerinde dünya mülküne sevgi ve heves yoktur. Dünyanın olanca nimetleri onların gönül gözlerinde bir hiçtir. Bu hikmeti anladınsa gönlünün ağzını sımsıkı bağla, hatta mühürle, ta ki dünya sevgisi suyu onun içine sızmasın. Fakat gönlü boşta bırakma. Allah bilgisi ve Allah aşkı hevasıyla doldur ki o büyük sevginin semalarına kanatlanmak kolay olsun. Çalışmanın tevekkülden üstün oluşunun ispatı beyanındadır. Bu minval üzere Arslan birçok delil gösterdi ve Cebriler de onun bu sözlerine inandılar. 1005. Tilki, ceylan, tavşan ve çakal cebirden geçip münakaşadan vazgeçtiler. Bu alışverişte kükremiş Arslan'a bir ziyan gelmemesi yolunda sözleştiler. Arslan'ın günlük tayını o hiç yorulmadan, hatta istemeden ayağına gelecekti. Böylece her gün kura hangi hayvana isabet ederse o, Arslan'ın önüne bir pars süratiyle atılır ve teslim olurdu. Vaktaki bu kadeh, kura devredip sıra tavşana geldi. Tavşan, "Bu çile daha ne vakte kadar sürecek?" diye bağırdı. Böylece Arslan deliller döküp saydı. Cebrileri inandırdı. Hayvanların mühim bir kısmı münakaşayı bıraktılar. Çalışmadaki fazilete inanmışlardı. Neticede hayvanlar söz verdiler ki bu kükremiş arslana o hiçbir zahmete girmeden ve bir dakika bile bekletilmeden her gün bir hayvana tayın verecekler ve arslan onların hiçbir halinden ve ahvalinden şikayete sebep bulamayacaktır. Böyle yaptılar. Her gün kura hangi hayvana isabet ederse o süratle koşar gider, aslana tenini ve canını verirdi. Sıra tavşana gelince, "Bu çile daha ne vakte kadar sürecek?" diye bağırdı. Bu kıssada Hazreti Mevlana'nın aslana yerine göre değişik manalar verdiği daha önce belirtilmişti. Zahir gözüyle hayvanlardan murat, çalışmayı terk eden atıl kimseler. Arslandan murat ise cehd eden ve çalışanlardır. Batın manasında hayvanlar nefsani kuvvetlere ve şeytani hatıralara arslan aklıma ada aslını arayan aklı işaret eder. Bu beyitlerde arslan nefsi emmare, hayvanlar ruhani kuvvetler ve tavşan aklıma at olarak alınmıştır. Tavşanın itirazı aklıma adın nefis arslanına av olmaya ve kendine tabi olan kuvvetlerin ona gıda olmasına razı olmayarak nefsi yok etmek için tedbir almaya, mücadeleye girişmeye başlaması demektir. Arslan'a gitmekte geç kaldığı için hayvanların tavşana itirazları beyanındadır. 1010. Hayvanlar dediler ki, bu kadar zamandır biz ahdımıza, vefa yolunda canımızı feda ettik. Ey inatçı, bizim adımızı kötüye çıkarma. Ta ki arslan gocunmasın. Yürü yürü, çabuk ol. Av hayvanları tavşana çıkıştılar. Biz bunca zaman sözümüzden dönmedik. Verdiğimiz söze canımızı feda ettik, dediler. Nefis arslanını yenilmez sanan hayvanlar veya nefse mağlup olmak hatasına düşen bu ruhani kuvvetler, aklın bilgi ve sırlarından habersiz ve bu felakete bir tedbir düşünmekten aciz kalarak arslana gıda ve feda olmaktan başka yol düşünemiyorlardı. Tavşana, koş koş, bu arslanı gücendirme ve kızdırma, dediler. Tavşanın onlara cevap vermesi beyanındadır. Tavşan, ey dostlar, bana mühlet verin. Ta ki oynayacağım oyun yüzünden siz de bu beladan kurtulasınız, dedi. Benim hilemle canlarınız aman bulsun ve bu oyun evlatlarınıza miras kalsın. Dünyada her peygamber ümmetini böyle bir halas mahalline davet etti. 1015. Peygamberler halk nazarında göz bebeği gibi küçük görünürler ama yeri göğü değil, onu yaratanı görmeye muvaffak olmuşlardır. Halk o peygamberleri göz bebeği gibi küçük gördü. Göz bebeğinin bu değerine kimse yol bulamadı. Tavşan böyle düşünmüyordu ve maat aklını temsil ediyordu. Nefis arslanından kurtulmak için çare bulmuştu. Bu çareyle sizi o beladan kurtaracağım. Bana zaman ve imkan veriniz, diyordu. Tavşan sanki bir veli, hatta bir nebi dilinden konuşuyor. Onların müritlerini veya ümmetlerini nice dünya kirlerinden ve nefis ejderlerinden kurtardıklarını hatırlatıyordu. Gerçi başlangıçta halkın ekserisi nebileri bile küçük görmüş, onların getirdiği hakikate ve gösterdikleri yola inanmamışlardı. Nitekim bu sefer de öyle oldu. Av hayvanlarının tavşanın sözlerine itiraz etmeleri beyanındadır. Hayvanlar ona, ey eşek kafalı, sözümüze kulak ver, tavşan olduğunu unutarak haddini aşma. Bu ne biçim laf? Düşün ki senden kuvvetli olanlar bile böyle bir şeyi hatırlarına getirmediler. Ya gurura kapılmışsın ya da başımıza gelecek bir kaza var. Yoksa böyle bir söz senin gibi acize nasıl yakışır, dediler. Av hayvanları tavşana haddini bilmesini hatırlattılar. Sen tavşan ol, eşek olma, dediler. Anlaşılıyordu ki bu cismani ve nefsani kuvvetler aklı hafif görüyorlardı. Tavşandan çok daha kuvvetli nice hayvan hiç seslerini çıkartmadan arslana ram olmuştu. Küçük bir tavşan nasıl olur da o büyük kuvvete karşı gelebilirdi? Beyni işe yaramayan nefis ejderi, aklı işe yarayan varlığın zorlukları yenmek yolundaki kudretinden, kısaca aklın kudretinden habersizdi. Tavşanın av hayvanlarına cevap vermesi beyanındadır. 1020. Tavşan dedi ki, ey dostlar, bana haktan ilham geldi. Benim gibi bir zayıf, kuvvetli bir fikir ve tedbire nail oldu. Hakkın bal arısına öğrettiğini arslan ve yaban eşeği bilmez. Arı taptaze bal ile petekler doldurur. Zira hak ona bu hünerin kapısını açmıştır. Cenab-ı Hakk'ın ipek böceğine öğrettiği hüneri hangi fil bilir? Topraktan yaratılan insanın haktan öğrendiği ilim 7 kat göğü aydınlattı. 1025. Haktan şüphe edenlerin körlüğüne rağmen insan hünerde o seviyeye vardı ki melekler onun ilmini görüp kusurlarını anladılar. 600 bin yıllık zahidin, ki bu şeytandır, ağzını bir buzağı ağzı gibi bağladı. Ta ki bu ağız bağı din ilmi sütünü emmesine ve o yüce kasrın etrafında dönüp dolanmasına mani olsun. İlmin zahirinde kalanların bilgileri, ilahi ilmin sütünü emdirmeyen bir ağız bağıdır. Şu bir damlacık gönüle öyle bir inci düştü ki, Allah onu göklere ve deryalara vermemiştir. 1030. Ey surete tapan! Ne vakte kadar görünüşe aldanacaksın? Bu manasız canın suretten kurtulamadı gitti. Eğer insan sureti cihetinden insan olsaydı, Ahmet'le Ebu Cehil'in birbirinden farkı olmazdı. Duvara nakşedilmiş insan resmi de tıpkı insan gibidir. Dikkatle bakarsan görünüşte hiçbir şey noksan değildir. O revnaklı tasvirde eksik olan tek şey candır. Yürü o eşsiz cevheri ara. Ashab-ı Kehf'in köpeği Ashab-ı Kehf gibi bir sahip bulunca cümle alem aslanlarının başı eğildi. 1035. O çirkin görünüşten kıtmire bir ziyan gelmez. Çünkü onun canı nur deryasına dalmıştır. Kalemler kendilerine mektup yazdıklarımızın resmini çizmez. Onların alim ve adil olduklarını biz yazarız, anlatırız. Alim ve adil lafzı hep manadır. Bunları ne mekanda ne zamanda bulabilirsin. Bu sıfatlar ten alemi üzerine mekansızlık cihanından vurur. Zira can güneşi feleklere sığmaz. Tavşan yani akıl yine konuştu. Hayvanlara dedi ki, bana gelen ilham Allah'tandır. Büyük ve kuvvetli bir düşüncenin bir zayıfa nasip olması bundandır. Siz bir kalıbın küçük veya büyük oluşuna kapılmayın. Bir arının yaptığı balı bir aslan ve bir ipek böceğinin yaptığı kozayı bir fil yapabilir mi? İnsan da öyle değil midir? Topraktan yaratılan insanın haktan öğrendiği ilimle, akılla 7 kat gökleri aydınlatması insandaki vücudun değil, insandaki aklın ve irfanın eseridir. Tanrı insana o ilmi ve o fazileti verdi ki, melekler insandaki kudreti idrak edip kendilerinin ondan noksan olduklarını öğrendiler. Şeytanın 100 binlerce yıl Allah'a ibadet ettiğini bilirsiniz. Sonunda haset ve ihtirasla düşünüp aklını kullanamadığı ve dalaletlerin en büyüğüne yuvarlandığı için doğru yolu terk etti. Annesinin sütünü emmesin diye buzağının ağzına bağlanan kayış gibi ilahi hakikatin ilmini öğrenemesin diye şeytanın da akıl ağzı bağlandı. Şeytan kibri ve gururu yüzünden Tanrı'nın en büyük nimetinden mahrum kaldı. Ve Ulu Tanrı kendi yüce aleminin ilmini Adem'in ve Adem oğullarının kalbine sundu. Bunun içindir ki maddi bilgilerle yetinip size nebilerin ve velilerin getirdiği hakikat bilgisini, Allah ilmini öğrenmekten gafil kalmak, ağzı bir kayışla bağlı olduğu için annesinin sütünü ememeyen buzağıya benzemektir. Dünya ve ahiret mevzularında kendi akıllarınca davranıp velilerle nebilerin sırlarından habersiz kalan kimselerdir ki ne can dimağları ne de gönül dudakları ilahi bilginin ve Allah aşkının lezzetiyle ıslanır. Ancak gönüllerinin yüzünü ermiş insanlara çevirebilenlerdir ki bu maddi alemin zevklerinden yükselip gönül hazlarının sırlarına ererler. Gönle düşen böyle bir incinin benzeri ne deryalarda ne feleklerde vardır. Kalbin içinde bir inci büyüklüğünde fakat bir nisan yağmuru damlası yumuşaklığında ve öylesine güzel bir damla kan vardır ki hayatın da ruhun da bir gizli define gibi içinde bulunduğu mücevher odur. Ruhun ve hayatın merkezi olan bu küçücük noktaya Süveyda-i Kalp denilir. Fakat bu gönül noktacığının taşıdığı mukaddes ruhu ne melekler ne denizler taşımak kudretindedir. Çünkü bu en küçük noktadaki mana büyüklüğünü kavramaya göklerin ve denizlerin genişliği yetmez. Ve ey gönül gözü kapalı olan, işte senin çevrende böyle nice göze görünmez derecede küçük ölçüde şekiller almış yüce manalar vardır ki cümle ilahi sırlar onların derunundadır. Onlara ancak kalp gözüyle bakanlardır ki bu küçük serrelerdeki ilahi sırları idrak ederler. Zaten manayı görmek başka, sureti görmek başkadır. Şekilde şekli değil, şekilde manayı görebilen ariftir. Hazreti Muhammed ile Ebu Cehil'in her ikisi de insan şeklinde idiler. Fakat Hazreti Muhammed nerede, Ebu Cehil ne tıynette? Taş üzerine işlenen insan resimlerine ve taştan yontulan heykellere bak. Görünüşte insandan farksız olan bu şekillerde bir tek can cevheri eksik olduğu içindir ki onlarda canlı vücutlardaki ruh ve hararet yoktur. Bilirsin, cennete gireceği müjdelenen tek hayvan Ashab-ı Kehf'in köpeği olan Kıtmir'dir. Halbuki hayvanların reisi ve en heybetlisi, şekilde de kuvvette de en yücesi aslandır. Neye yarar ki görünüşte hor ve hakir olan bu köpekteki mana aslanlarda olmadı? Kalemlerimiz kendilerine mektup yazdıklarımızın şekil ve resimlerini değil, ancak onların ilim gibi, doğruluk gibi manevi değerlerini yazmak suretiyle anlatabilir. Çünkü ilim de, doğruluk da şekil değil manadır. Onun içinde çizgiye ve resme sığması mümkün olmaz. Böylece de hiçbir manevi fazileti mekanda olsun, zamanda olsun bir surete bağlanıp tespit eyleyemeyiz. Bilmek lazımdır ki göze görülmeyen bütün bu vasıflar madde alemi üzerine mekansızlık cihanından vurmuştur. Şu halde nasıl olurdu o mekansızlık aleminin feleklere sığmayan can güneşi madde aleminin suret ve şekilleriyle sınırlanabilir? Tavşanın ilmi ve ilmin fazilet ve faydaları beyanındadır. Bu sözlerin sonu gelmez. Kulak tut ve tavşanın hikayesini dinle. 1040. Eşek kulağını sat ve başka kulak al ki bu sözleri eşek kulağı anlayamaz. Yürü, aslanı alaşağı eden tavşanın tilkice hilesini gör. İlim Süleyman mülkünün mührüdür. Cümle alem surettir, ilim ise candır. Bu ilim yüzündendir ki denizlerin, dağların ve sahraların cümle mahlukatı insan karşısında zebun oldu, aciz kaldı. Yine ilim yüzündendir ki aslanla kaplan insandan bir fare gibi korkar ve timsah denilen deniz canavarının korkudan safrası kabarır. 1045. Yine insan korkusundan periler ve devler sahile sığınmış ve her biri gizli bir yer tutmuştur. Ademoğlunun bu yüzden gizli düşmanı çoktur. Akıllı kimse odur ki ihtiyatı elden bırakmaz. Bizim bilmediğimiz mahlukatın iyilikleri ve kötülükleri her an gönül kapımıza bakar durur. Yıkanmak için ırmağa girsen, suyun dibindeki diken ayağına batıp sana elem verir. Her ne kadar diken suyun içinde gizli ise de sana battığı vakit anlarsın ki suyun içinde diken varmış. 1050. Kalpte vaki olan vesvese ve ilham bir kimseden değil binlerce kimseden gelebilir. Eğer sen cinlerin ve meleklerin varlığından şüphe ediyorsan biraz sabret. Ölüm geldiği zaman onları yakin gözüyle görürsün. Müşkülün hallolur. O zaman kimlerin sözlerini reddetmiş, kimleri kendine rehber etmiş olduğunu anlarsın. Bu sözlerin sonu yoktur. Sen kulağını tavşanın hikayesine ver. Yalnız zahir sesleri duyan eşek kulağını bırak ve ancak gönül seslerini duyabilir bir kulak terbiyesine ulaş. Sana bu kulağı belki bir kamil insan verebilir. Küçücük bir tavşanın koca bir aslanı nasıl bir kuyuya yuvarladığını bir vaka olarak değil, bir mana olarak ancak böyle bir kulakla duyabilirsin. Süleyman peygamberin kuşlara kurtlara, cinlere, karıncalara söz geçirişi onun elindeki mühürle olmuştu. Bu mühür aslında ilim mührüdür. Hakikati bilmenin tılsımıdır. İnsanı dağlara, denizlere ve semada uçanlara hakim kılan kudret, onun ilminde ve irfanındadır. Esas maddesi su ile toprak olan, yani çamurdan yaratılan insanı, insan yapan fazilet de ilimdir. Ancak ilim ve irfan sahipleridir ki, gidilmesi gereken doğru yolu ilimleriyle bilirler. Aslan, kaplan gibi en yırtıcı hayvanları insan karşısında bir fare durumunda bırakan, yine insan korkusundan her biri bir yere kaçıp kuytulara sığınan devlerle perileri böyle hallere koyan tek kudret insandaki irfandır. Fakat yine de bu yüzdendir ki insanın her biri böyle kuytulara saklanmış sayısız düşmanı vardır. Bunlar insana vehim, huzursuzluk ve korku verirler. Öyle ki insan gönlü bir taraftan şeytanların koyduğu vesveselerin, öte yandan meleklerin getirdiği yüce ilhamların çalkandığı bir alemdir. Gönlünde gerçek bir irfan ve Allah sevgisi yer etmiş iyi ruhlu insanlardır ki bu tehlikelerden uzak kalırlar. Vehimler gibi manevi sürünen ve sokan hayvanlar gibi maddi nice insan düşmanı mahluk aslında Allah'ın kimi nura kimi ateşe mensup kuvvetleridir. Bunların nura mensupları mayasında nur bulunan insana ve ateşe mensupları da kaderinde cehennem bulunanlara yakın olurlar. Yıkanmak için ırmağa girersin. Suyun dibinde gizli bir diken ayağına batar. Bu gizli düşmanı sen ancak ayağını deldiği zaman fark edersin. Halbuki gönül ayağına batan nice kötülük dikenlerini fark etmediğin çoktur. Dünya sevgisi ve türlü ihtiraslar insan gönlünü habersizce delen böyle dikenlerdir. Diyeceksin ki ne cin ne melek var. Eğer sen bunların varlığından şüphedeysen bir müddet bekle. Ölüm geldiği zaman onları yakin gözüyle görmenin sırrına ereceksin. Sen velilerin ve nebilerin yollarına gönül verip onların vardıkları ve gösterdikleri şefk alemine ermedinse buna mukabil sana kötü yol gösteren iç ve dış kandırıcıların fesadına aldandınsa yeryüzünde tuttuğun yolun hikmetini de yine o gün anlayacaksın. Kimlerin iyi yolundan gittin? Hangi şeytanların gösterdiği kötülük yoluna saptın? Bunu yakından bilmenin günü ve yeri orasıdır.